Ayrım 68.
Savaşın kısa öyküsü. Dipnot. 1. İnönü Savaşı'na ilişkin bilgi veren bazı Yunan kaynakları, Yunan askeri tarihi sayfa 175-189, General Papoulas'ın hatıratı sayfa 40-41, Tüm General Yele Spiridonos, Halp ve Hürriyetler sayfa 110-116, Yarbay T.E. Hrisohos, Küçük Asya Savaşı'nda Yunan Süvarisi 55-56, Yarbay K.D. Kanalopoulos, Küçük Asya Mağlubiyeti 1. sayfa 33-4, bazı Türk kaynakları TİH 2. cilt 3. kısım sayfa 161-230, C. Erikan Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 103-114, C. Erikan Komutan Atatürk sayfa 603-624, Fahrettin Belen Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 274-280, İ. Artuç Kurtuluş Savaşımızın Zorlu Yılları sayfa 217-246. 1. 6 Ocak, birer alayla takviyeli 7. ve 10. Yunan tümenleri bir süvari alayıyla iki topçu alayı saat 7'de 3 kol halinde ilerlerler. Dipnot. İlerleyen Yunan kuvvetleri 16.243 kişi, 12.500 tüfek, 270 hafif makineli tüfek, 120 ağır makineli tüfek, 72 top. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 195. Türkler 4. ve 11. tümenler yetişene kadar Yunan kuvvetlerinin karşısında bulunan 24. tümen, 126. alay ve birkaç milli müfrezenin toplam kuvveti 5.465 insan, 2.266 tüfek, 1.320'si süngüsüz, 27 ağır ve hafif makineli tüfek 10 toptur. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 146. 4. ve 11. tümenlerin gelmesinden sonra 8.500 kişi, 5.550 tüfek, 18 hafif makineli tüfek, 47 ağır makineli tüfek, 28 top. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 194-195. Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 475. F. Belen Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 276. Savaşa Kara Fatma çetesine mensup 18 kadın takip hareketine de sembolik olarak bazı milletvekilleri katılmıştır. F.A. Tansel İstiklal Harbi'nde Mücahit Kadınlarımız sayfa 29, TİH 2'ye 3 sayfa 234, milletvekillerinin adları için ZC 7. cilt sayfa 285. Bazı Türk eserlerinde taarruz eden Yunan kuvveti için bir tümen ile bir müfreze deniyor. Mesela Sabahattin Selek, arada geçen eser sayfa 468. Oysa Yunan askeri tarihi katılan birlikleri şöyle açıklamaktadır. Bir Evzon alayı ile takviyeli 7. tümen ve yine bir alayla takviyeli 10. tümen. Sayfa 179. İki tümen artı iki alay, ayrıca bir süvari tugayı yani üç tümene eşit bir kuvvet. 24. tümen birlikleri bazı kesimlerde Yunan yürüyüşünü durdursalar bile genel olarak geciktirmeyi başaramayacaklardır. Haberleşme de aksamaya başlamıştır. Dipnot. Mesela 7 Ocak'ta Köprühisar'da Yunan askeri tarih sayfa 181. TİH 2'ye 3 sayfa 170-175. 2. 7 Ocak. Yunan ilerleyişi devam eder. Dipnot. Etem karşısında az bir kuvvet kaldığını anlar anlamaz bugün topçu desteğinde taarruza kalkacaktır. İ. Artuç Kurtuluş Savaşı'nın Zorlu Yılları sayfa 205. TİH 2. cilt 3. kısım sayfa 176. Türk Genelkurmay'ı İnönü kesimine dönmek için Gediz'den yola çıkan 11. tümenin geç kalması ihtimalini düşünerek 4. tümeni demir yolu ile kısım kısım İnönü'ye hareket ettirir. TİH 2'ye 3 sayfa 173. Dipnot. Odunla çalıştırılan trenler o tarihlerde saatte 30 kilometre hız yapabiliyorlardı ve Türklerin elinde de sadece 18 lokomotif vardı. TİH 2'ye 4 sayfa 567 makinistler silah zoruyla iş yaptırılan Rum ve Ermenilerdi. 4. tümen 1485 tüfek kısım kısım da olsa zamanda yetişecektir. TİH 2'ye 3 sayfa 173-179. 3. 8 Ocak günü 4. tümenin ilk kademesi yani 58. alay İnönü'ne yetişir. 2. kademesi ise 9 Ocak sabaha gelecektir. Gediz'den yola çıkan ve 70-80 kilometre yürüyen 11. tümen ise Alanyurt istasyonuna tam zamanda ulaşır ama birliği İnönü'ye taşıyacak Katarlar daha gelmemiştir. TİH 2'ye 3 sayfa 179. Dipnot, 11. Tümen Komutanı M. Arif Bey şöyle yazıyor. Hristiyan Şimendöfer memurları pek çok zorluk çıkardıklarından trenler binbir güçlükle kaldırılıyordu. Mücahedat-ı Milliye Hatıraları, HTM 1972, 4 sayfa 26. Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey saat 15'te verdiği emirle 24. Tümen birliklerinin İnönü mevziine çekilmelerini ve bu mevzide kesin savunma yapılmasını ister. Dipnot, İnönü mevzii İç Anadolu'ya giden demir ve karayollarının ağzında 30 kilometre uzunluğunda sol kanadı Sakarya Nehri'ne sağ kanadı İnönü bucağı güneyindeki Tilkiç Tepesi'ne dayalı doğal bir mevzidir. Daha tam berketilmiş değildir ancak bazı yerlerde boy çukurları açılmıştır. Birliklerce de tutulmamaktadır. İnönü mevziinin ortasından demir yolu geçer. İnönü mevziinin yaklaşık 10 kilometre gerisindeki Oklubalı Zemzemiye Beş Kardeşler Dağı ikinci mevzi olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. TİH 2'ye 3 sayfa 157, 159 ve 19 nolu kroki. Kuzeyden güneye, Gündüzbey, Üç Şehitler Tepesi, Metris Tepe, İzzettin Tepe, Cesaret Tepe, Bingazi Tepe, Obüs Tepe, Nazım Bey Tepeleri, İntikam Tepe, Zevvare Tepe, Arif Bey Tepesi, Boz Tepe, Tilkiş Dağı. Bu adların çoğu İnönü Savaşları'ndan anıdır. Demir yolunun kuzeyindeki kesimi 24. tümen, güneyindeki kesiminde şimdilik yalnız 4. tümen, sonra da 4. ve 11. tümenler savunacaktır. TİH 2'ye 3 sayfa 181. Dipnot. Bugün Yunan uçakları Türk kuvvetleri üzerine Etem'in bir bildirisini atarlar. Bildiri şöyle bitiyor. Ey subay arkadaşlar, emir kulu olmaktan kaçınınız, Allah'ın kulu olunuz. Aksi halde geliyorum ha, son pişmanlık fayda vermez. TİH 6. cilt sayfa 229. Z. Sarıhan Çerkez Etem'in hıyaneti sayfa 106. HTV dergi sayı 73, belge no 1591. Yakın tarihimiz 2. cilt sayfa 369. Etem anılarında bu bildirileri abi Reşit Bey'in attırdığını yazıyor. Çerkez Etem'in hatıraları sayfa 170. Ne yurtsever aileymiş bu. Etem gerçekten ordunun üstüne gelir ama yenilir ve kendini Yunanların kucağına atar. İsmet Bey'in emri şu moral cümlesiyle biter. 11. tümen yetişiyor. 24. tümen birlikleri İnönü mevziine çekilmeye başlarlar. Askerlerin bir kısmının ayakları çıplak olduğu için geri yürüyüş çok eziyetli olacaktır. TİH 2'ye 3 sayfa 187. Mevsim kış, her yer karla örtülüdür. Genelkurmay Başkanlığı bugün de Güney Cephesinden bir süvari tümeninin İnönü'ye kaydırılmasını emreder. Dipnot. Refet Bey 2. süvari tümenini yola çıkartacak fakat istenilen topçu birliğini vermeyecektir. TİH 2'ye 3 sayfa 183 193. C. Erikan Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 107. Atlarının %90'ı nal dökmüş durumda olan bu süvari tümeni savaşa yetişemez ama İnönü'ne yürüdüğü bir Yunan uçağı tarafından görülür. R. Apak 70'lik bir subayın hatıraları sayfa 218-219. Genelkurmay daha sonra da Ankara'dan 3. süvari tümeni ve Güney Cephesinden 8. piyade tümenini 3. Yunan kol ordusuna karşı yapılacak karşı taarruzda kullanılmak üzere İnönü'ne yollayacaktır. Ama bu birlikler yetişmeden Yunanlar geri çekilirler. C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 609, TİH 2'ye 3 sayfa 184-185. 4. 9 Ocak. 11. tümenin ilk kademesi 7'de, 2. kademesi 11.50'de, 3. kademesi 12'de İnönü istasyonuna yetişir. Dipnot. 11. tümenin 4. ve son kademesi ağır obüs bataryası, dağ bataryası, sıhhiye bölüğü ancak 9-10 Ocak gece yarısı İnönü'ne gelebilecektir. TİH 2'ye 3 sayfa 192. Ama bu sırada Yunan birlikleri de İnönü mevziinin önüne gelmişlerdir. 11. tümen hızla kendine ait savunma kesimini hareket eder. İnönü mevziinde yerleşim kuzeyden güneye şöyle olur. 24. tümen, 11. tümen, 4. tümen. Saat 13.30'da Yunanlar demir yolunun güneyinde taarruza geçerler. Bugün hareketli ve kızgın bir savaş günü olacak. Yunan taarruzu kırılacaktır. TİH 2'ye 3 sayfa 190-191. C. Erikan Kurtuluş Savaşı Tarihi sayfa 107. Dipnot. Bugün özellikle 11. tümenden 70. alay henüz teri kurumadan savaşa girer ve topçusuz olduğu halde çok başarılı bir savaş verir. R. Apak 70'lik bir subayın hatıraları sayfa 221. TİH 2'ye 3 sayfa 191. Hiç beklemedikleri anlaşılan bu direnç üzerine Yunanlar karanlık basınca savaş hattını bırakarak biraz geri çekilirler. TİH 2'ye 3 sayfa 191, Yunan askeri tarihi sayfa 183. Dipnot. Yunan ordusu 2. Kurmay Başkanı Albay Sarianis anılarında Yunan komutanlarının 9 Ocak gecesini büyük endişe içinde geçirdiklerini açıklıyor. Aktaran Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 472. 5. 10 Ocak. Bugüne kadar Gediz ve İnönü'deki savaşları iki kesim arasındaki Kütahya'dan yöneten İsmet Bey, sabah İnönü istasyonuna gelir, saat 11'de karargahı ile İnönü köyüne yerleşir. TİH 2'ye 3 sayfa 197-201. Yunanlar sistem de yararlanarak birkaç kol halinde yaklaşır ve yeniden taarruza kalkarlar. Taarruzları demir yolunun güney kesiminde yine kırılır. TİH 2'ye 3 sayfa 200. Dipnot. Yunan askeri tarihine yer alan şu ifadeler savaşın nasıl geçtiğini göstermektedir. Türklerin inatla direnmesi üzerine, düşmanın sert direnmesi, Türkler inatçı bir direnmeye giriştiler. Merkez kolunun iki yanındaki kollarda sert bir çatışmaya girişmişlerdi. Türkler saat 12'den 14'e kadar yaptıkları 7 hücum. Albay Psarra komutasındaki birliğin hücumu bir netice vermediği gibi Yunan ordusunun sağ kanadında sert bir muharebe cereyan ediyordu ve benzerleri. Yunan askeri tarihi sayfa 181-185. Ama demir yolunun kuzeyindeki 24. tümene bağlı 143. alayın birlikleri, sis dolayısıyla yaklaşan kuvvetin dost mu düşman mı olduğunu anlamakta gecikir ve ateş baskınına uğrarlar. Alay komutanı alayını bir taburuna artçı bırakarak geriye çeker. Bir Yunan piyade alayı ile 2. süvari bölüğünden kuralı bir Yunan kolu, cephede açılan 6 kilometre genişliğindeki bu boşluğa girer ve demir yolun hemen kuzeyinden ilerleyerek mevzi gerisinde bulunan Poyra'yı işgal eder. Tih 2'ye 3 sayfa 201 ve 225 nolu kroki. Yunan askeri tarihi sayfa 185. Bu girme üzerine 24. tümenle haberleşme tamamen kesilir. Gediye yaklaştırılan Yunan topları da 4. ve 11. tümen birliklerini yan ateşine alırlar. Tih 2'ye 3 sayfa 203. Dipnot. Bu sırada bir başka Yunan birliği de Albay Papulakis kolu, açılan gediğin kuzey kesiminden ilerlemeye başlar. Bu kol top ateşi altına alınır ve 143. alayın artçı taburu tarafından yapılan bir taarruzla geri atılır. Ama bu genel durumu düzeltecek bir olay değildir. Sadece Türk birliklerinin savaşma azmini koruduklarını gösterir. Tih 2'ye 3 sayfa 202. Batı cephesi komutanı demiryolu güneyindeki 4. ve 11. tümenlerin hırpalanmalarını ve daha güneye atılmalarını önlemek, geride cepheyi bütünlemek için saat 13.10'da cephe sol kanadının 4. ve 11. tümenler İnönü-Oklubolu arasına çekilmesini emreder. Tih 2'ye 3 sayfa 203-204. 4. ve 11. tümenler savaşı keserek saat 16'da gerideki 2. mevziye çekilmeye başlarlar. Gündüz gözü ve ateş altında çekilindiği için çekiliş elbette resmi geçit gibi düzenli olmaz. Dipnot. Cephe sol kanadında bulunan ve son ana kadar savaşan iki taburun ve birlik ağırlıklarının 10 Ocak'taki çekilişleri düzensiz olmuştur. Asıl birlikler ateş altında olmalarına rağmen savaşın el verdiği oranda düzenli biçimde bataryalarsa tam bir düzen içinde çekilmişlerdir. Tih 2'ye 3 sayfa 204-205-207. Ama birlikler dağılmadan ikinci savunma hattına ulaşırlar. Dipnot. 174. alayın 1. taburu demir yolunun kuzeyindeki sırtlarda geceye kadar direnmiş ancak 22'de geri çekilmiştir. Tih 2'ye 3 sayfa 297. Kuzeydeki birliklerin 5 Kardeşler Dağı kesimine çekilmeleri daha kolay olur. Yunan birlikleri 2. hatta çekilen Türkleri izlemezler. Yunan askeri tarihi sayfa 187. Üstelik 10-11 Ocak gece yarısından başlayarak hızla ve gizlice İnönü mevziğini boşaltır ve çıkış hatlarına dönmek üzere geri çekilirler. Yunanlıların çekilişi 11 Ocak günü geç anlaşıldığı için genel ve ciddi bir takip yapılamamıştır. Türk birlikleri 12 Ocak'ta bir gün önce boşalttıkları İnönü mevziğine geri dönerler. Tih 2'ye 3 sayfa 218. Dipnot. Komutanlar 24. Tümen Yarbay Atıf Ateşdağlı, 11. Tümen Yarbay Ayıcı Arif, İzmir suikasti dolayısıyla asılacaktır. 4. Tümen Binbaşı Nazım, Kütahya Savaşı sırasında şehit olacaktır. 1. İnönü Savaşı'nın Yunan askeri tarihine ve kitaplarına da dayanan kısa öyküsü bu. Yunanlar neden apar topar çekildiler? Yunan kaynakları genel olarak hareketin bir keşif taarruzu olduğunu belirterek amaca ulaşıldığı için birliklerin çıkış hatlarına geri döndüklerini ileri sürüyorlar. Katılanların sayısı hareketin sınırlı olduğunu belli ediyor ama amaca ulaşıldığı için geri dönüldüğü iddiası hiç de inandırıcı görünmüyor. Şöyle ki, A. Yunan ordu komutanlığı bu harekete sınırlı bir keşif taarruzu olmaktan daha büyük bir önem vermiş, ordu komutanı General Papulas, ordu kurmay başkanı Albay Pallis ve 2. kurmay başkanı Albay Sarıyanis İzmir'den Bursa'ya gelmişlerdir. Basit bir keşif taarruzu için ordu komutanı ile 1. ve 2. kurmay başkanları neden Bursa'ya gelsinler? Ayrıca 2. kurmay başkanı Albay Sarıyanis bile kolları sıvamış ve 7. tümenin 3. koluna komuta etmiştir. Yunan askeri tarihi sayfa 181. B. Çünkü hareketin asıl amacı bu kesimde toplandığı anlaşılan Türk kuvvetlerinin durumunu keşfetmek değil, onları dağıtmaktı. Dipnot. Bu hususu Yunan askeri tarihinden başka şu Yunan kaynakları da belirtiyorlar. Y.L. Spiridonos, Harp ve Hürriyetler sayfa 111. K.D. Kanellopoulos, Küçük Asya Mağlubiyeti sayfa 4. T.I. Hrisohos, Küçük Asya Savaşı'nda Yunan Süvarisi sayfa 55. Oysa hiçbir Türk birliği dağılmış, savaş dışı edilmiş değildir. 10 Ocak günü saat 16'ya kadar güneydeki Yunan taarruzları kırılmış ve bu kesimdeki iki tümen Yunanların gözü önünde ikinci hatta çekilmiştir. İkinci bir hatta çekilip yeniden savaş düzeni almak, savaşa devam etmeye kararlı olmak demektir. Kısacası savaşı Türkler değil, amacını gerçekleştiremeyeceğini anlayan Yunanlar bırakmıştır. C. Bozoyuk ve Bilecik işgal edildiği zaman bunu kesin bir başarı olarak ilan eden Yunan Ordu Komutanlığı, 1. İnönü Savaşı bittikten hayli sonra bir bildiri yayımlayarak gerçek bir taarruzun söz konusu olmadığını, sadece keşif harekatı yapıldığını ileri sürecektir. Dipnot Orhan Duru sayfa 111-114. Yunan askeri tarihlerinde ve kitaplarında genellikle bu görüş korunmaktadır. Ama bazıları gerçeğe ilişkin ipuçları da vermiyor değiller. Mesela Yeğle Spiridonos bu birdenbire çekilişi 3. Kol Ordu'nun manasız hareketi diye eleştiriyor. Sayfa 114. Yunan resmi tarihinde ise şöyle bir ifade yer alıyor. Ocak ayı hareketinin sonuçları hükümeti tatmin etmemişti. Yunan askeri tarih sayfa 203. Gerçeği açıkça belirten tek Yunanlı bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek olan General V. Dusmanis'tir. Diyor ki, 1921 Ocak ayında yapılan hareket feci bir şekilde başarısızlığa uğradı. Bu başarısızlıklar ordunun yetersizliğini ispat etti. Küçük Asya Harbi'nin iç yüzü 1. sayfa 18-19. Dipnot, nitekim 3. Yunan Kol Ordusu Komutanı ile 3 tümeninin komutanları bu başarısızlıktan dolayı derhal değiştirilirler. Yeğle Spiridonos, sayfa 116. Türk tarihçileri ve savaşa katılan komutanlar Yunanların ani ve hızlı çekilişini şu sebeplere bağlıyorlardı. Dipnot, Yeğle Spiridonos özetle diyor ki Yunan taburları çekilişi çabuklaştırmak için sırt çantalarını geride bırakmışlardı. Sayfa 114. Buna çekilişi çabuklaştırmak mı denir yoksa kaçmak mı? Bu hususu artık General Spiridonos açıklayamayacağına göre bari Yalçın Küçük açıklasa. Bu değerlendirmeler için Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Hatıralar 1. sayfa 242-243. 2. Süvari Tümeni Komutanı R. Apak, 70'lik bir subayın hatıraları sayfa 221 ve Garp Cephesi nasıl kuruldu sayfa 226-227. 11. Tümen Komutanı M. Arif, Mücadehelat-ı Milliye hatıraları HTM 1972 Mayıs sayfa 27. TİH 2'ye 3 sayfa 216-217. CK İnce Dayı AAM'de sayı 22 sayfa 192. İ. Artuç sayfa 240, C. Erikan Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 111 ve Komutan Atatürk sayfa 615-617. Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 279-280. İsmet İnönü TRT1'de 1 Nisan 1973, General Papoulos'un genel tutumunu şöyle anlatmıştır. Daima ordusu büyük bir felakete uğrayacak diye endişe içinde bulunan bir adamdı. Bu hissiyle Yunan ordusunu koruyabiliyordu. Ama bu his onu giriştiği muharebede kesin neticeyi alana kadar sebat ile vuruşmaktan alıkoyuyordu. Televizyona anlattıklarım sayfa 27. Güneyden ve Ankara'dan takviye kuvvetleri geldiğini saptamışlardı. Eğer bekleselerdi mevcut kuvvetlere ek olarak Güney Cephesi'nden gelen 2. Süvari Tümeni ve yola çıkarılan 8. Piyade Tümeni ile Ankara'dan demir yolu ile İnönü'ye kaydırılacak olan 3. Süvari Tümeni de 48 saat sonra karşılarında bulacaklardı. Toplam 6 tümen 2 alay. Bu durumda bir Türk saldırısı mahvolmalarına yol açardı. Direnişin beklemedikleri sertliği de Yunanlı komutanlar üzerinde caydırıcı ve ürkütücü bir etki yapmıştı. Dipnot. Hiçbir Yunan kaynağı bu savaş sırasındaki yazışmaları, emirler, raporlar ve benzerleri vermediği için ancak tahminlerde bulunuluyor. Bu belgeler açıklanmış olsaydı olay aydınlanır, sebepler kesin olarak belirlenirdi. Bu belgeleri niye saklıyorlar acaba? Yunan askeri tarihlerinin zayıf yanı, aleyhlerine olan durumları genel olarak küçülterek, yumuşatarak, makyajlı bir şekilde aktarmaları. Mesela Yunan askeri kaçmıyor ya geri çekiliyor ya çıkış hatlarına dönüyor ya da geride toplanıyor ve benzeri şeyler. Türk askeri tarih kitaplarında ise askeri olaylar hiçbir gerçek yumuşatılmadan objektif ve dürüstçe aktarılmaktadır. Ama bu kitapların da zayıf bir yanı var. Askerlik dışı konular hakkında genel kitaplarda bulunan sıradan bilgilerle yetinilmesi, asıl kaynaklara gidilmemesi. Bu tutumdan doğan önemli bir yanlışı 2. İnönü Savaşı paragrafında göreceğiz. Kayıplar. A. Yunanlar. Resmi açıklamaya göre Yunan kayıpları 8 subay 48 er ölü, 9 subay 145 er yaralı, Yunan askeri ansiklopedisinden aktarılarak TİH 2'ye 3 sayfa 246. Ama keşif raporları, halkın gözlemi ve bazı yabancı kaynakların verdiği bilgiler bu iddiayı desteklemiyor. TİH 2'ye 3 sayfa 230. 2. Süvari Tümeni Komutanı R. Apak diyor ki, Saraycık köyünün dereleri birçok Yunan ölüleriyle doluydu. Ben bunları kendi gözlerimle gördüm. Garp cephesi nasıl kuruldu sayfa 227. Nitekim ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol de 20 Ocak 1921 günlü raporunda şu bilgiyi vermektedir. Yunanların kendi raporlarına göre geri çekiliş zecri yani zorunlu ve çabuk olmuş, çok sayıda kayıp vermişler. Orhan Duru sayfa 110. B. Türkler: 4 subay 117 er şehit, 12 subay 85 er yaralı, 5 subay 29 er esir. TİH 2'ye 3 sayfa 246. Dipnot: Sabahattin Selek 1. İnönü Savaşı'ndaki şehit sayısını da yanlış olarak 95 diye veriyor. Doğrusu yukarıda. 1.3. 1. İnönü Savaşı zafer mi yoksa başarı mı? Bu konuyu en nesnel ve ayrıntılı olarak ele alan askeri tarih yazarı Celal Erikan'dır. Vardığı sonucu aktarıyorum. 1. İnönü Savaşı zafer değil başarıdır ama çok değerli bir başarıdır. C. Erikan, Kemal Atatürk sayfa 621, Kurtuluş Savaşımızın Tarihi sayfa 112. İsmet İnönü'de sonucu hiçbir abartıya sapmadan değerlendirmektedir. Aslında 1. İnönü Muharebesi askeri bakımdan mütevazi ölçüde bir muharebedir. Yunanlar taarruz etmişler, bizim mevzileri söktürmüşler. Bundan sonra hazırlıksız geldiklerini, ilerisinin daha çok tehlikeli olduğunu anlayarak kendileri çekilip gitmişlerdir. Yunan ordusu başkumandanı Papulas, Ethem ile de ayrı bir cephede muharebe ettiğimizi hesaba katarak bizden böyle bir mukavemet, direnme beklemiyordu. Fakat 9 ve 10 Ocak günleri bizim mukabil taarruzlarımızla karşılaşıp o zamana kadar Anadolu'da görmediği bir muharebe tarzına Türk ordusuna rastlayınca keşif yaptım, bu kadarı kafi, öğrendik dedi ve bıraktı gitti. Yani muharebede ısrar etmedi. 1. İnönü Muharebesi daha ziyade Kuvayi Seyyare'nin Yunanlarla birlikte gelişen taarruzunun muvaffak olmaması şeklinde bir adım telakki edilmek lazımdır. Hatıralar 1. Cilt sayfa 243. Sözü şöyle bağlıyor: Atatürk 1. İnönü Muharebesi'nin neticesine çok önem vermiş görünmektedir. Evet, çok önem vermiştir. Çünkü bu sayededir ki milli mücadelede düzenli ordu dönemine geçilir ve her türlü düşmanın bir gün kesin olarak yenilebileceği inancı umutsuz kesimlere bile egemen olur. Yoktan var edilmiş yarı çıplak ordunun aldığı bu sonuç İngilizleri ve bir Fransız gazetecinin deyişiyle İngilizlerin başçavuşu Yunanistan'ı da çok şaşırtacaktır. Müttefikler uygulanmasının zor olacağı anlaşılan Sevr Anlaşması'nın gözden geçirilmesi ve yumuşatılması için Londra'da toplanacak konferansa silahını konuşturmaya başlayan Ankara'nın temsilcilerini de çağırırlar. Dipnot: İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'u 20 Ocak günlü raporu. Artık Mustafa Kemal'e çetebaşı gözüyle bakılamayacağı, TBMM hükümetinin Anadolu'da etkin olduğu, Bilal Nevşimşir İngiliz belgelerinde 3. cilt sayfa 59. Müttefiklerin 25 Ocak 1921 günü Paris'te yaptıkları toplantıda özetle Anadolu'daki Yunan ordularının durdurulması üzerine ortaya çıkan yeni durum görüşüdür. Ve 21 Şubat'ta Londra'da bir konferans toplanmasına Yunanistan ve İstanbul temsilcileri ile birlikte Ankara temsilcilerinin de çağrılmasına karar verilir. Toplantının tutanağı Bilal Nevşimşir adı geçen eser 3. cilt sayfa 76. Mecliste de aylardır devam eden tartışmalar son bulur ve meclis anayasayı kabul eder. Anayasadaki bir hüküm doğrudan rejimle ilgilidir. Muhafazakar çevreleri telaşlandırsa da vakti gelmiş her düşünce gibi o da durdurulamaz ve yerini alır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bu hüküm Anadolu insanını padişahın kulu olmaktan çıkarıp eşit hakka sahip bir yurttaş yapıyordu. Halkın büyük çoğunluğu bu derin farkı kavrayacak ve yüzünü Ankara'ya dönecektir. Dipnot: 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları hakkında D. Walder, Çanakkale Olayı sayfa 142-143, Kinross Atatürk sayfa 388-395, TİH 2'ye 3 sayfa 246, S.R. Sonya Dış Politika 2. sayfa 117, Halide Edip Adı Var Türk'ün Ateşle İmtihanı sayfa 61-62, S.S. Berkem Unutulmuş Günler sayfa 97, Abdüllahat Akşin sayfa 36-72-73-89-93, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ergenekon sayfa 77, Fadi Rıfkı Atay Çankaya 285-287, Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 15, T. Baytok İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 137, Ş. Yazman İstiklal Savaşı nasıl oldu S95, H. Eroğlu 1. İnönü ve 2. İnönü Muharebelerin içeride ve dışarıda etkileri AAM'de sayı 4 sayfa 65-83, Yahya Kemal Mektuplar Makaleler sayfa 276, Ruşen Eşref Ünaydın İstiklal Yılında sayfa 45, N. Köstüklü 1. İnönü Muharebesi ve Siyasi Sonuçları AAM'de sayı 21 sayfa 603-607. 1.4. Bizimkiler ne diyorlar? Ormanı bırakıp ağaçla, ağacı bırakıp birkaç yaprakla uğraşmaktan hoşlanan Yalçın Küçük ve onun dümen suyunda giden bazı yazarlarımız bu çok önemli sonuçları görmezden geliyor, yeni ordunun bir başarısı olarak bile kabul etmiyor, savaşın başarısızlığımızla sonuçlandığını ileri sürüyorlar. Bütün iddiaları aktarıyorum. Yalçın Küçük 1. İnönü Savaşı ile Ethem olayı arasında kendince bir bağlantı kuruyor.